Iron 5, Kartal Kondu, Jack Higgins, Sayfa 58. 3. Bölüm. Giovanna Green raporu Tirpitz Hofer'a ancak ertesi salı günü ulaşabildi. Hofer raporu sabırsızlıkla bekliyordu. Gelir gelmez de doğruca Ruddle'a götürdü. O da raporu dikkatli inceledi. Hobbs End bataklığının ve ilerideki kumsalın fotoğrafları da rapora eklenmişti. Şifreli bir haritada da bunların yerleri belirlenmişti. Ruddle raporu Hofer'e uzattı.
Birinci derecede önemli. Şu raporun şifresini çözsünler. Şifre çözülünceye kadar da adamların başlarında bekle.
Abwehr örgütünde yeni bir şifre sistemi uygulanıyordu. Eskiden saatlerce süren çözüm işi yeni yöntem sayesinde birkaç dakikada tamamlanıyordu. Sonlar şifre aygıtında normal bir daktilo makinesinin harf sistemi vardı. Operatör şifreli bildiriyi kopya edince aygıt bunu otomatik olarak çözüp mühürlü bir bant şeklinde geri veriyordu. Bu durumda şifre operatörü bile gerçek bildiriyi göremiyordu. Hofer 20 dakika sonra geri dönmüş, albay raporu okurken o da sessiz sedasız beklemişti. Ruddle başını kaldırdı. Hafifçe gülümseyerek raporu masanın öbür ucuna itti.
''Şunu okusana Carl'' dedi. ''Allah aşkına oku şunu. Fevkalade. Gerçekten fevkalade. Ne yaman kadınmış.''
Ruddle bir sigara yaktı ve Hofer'in raporu okumasını bekledi. Nihayet çavuş da başını kaldırdı. ''Gerçekten pek umut verici görünüyor.'' dedi.
''Umut verici mi? Başka bir söz bulamadın mı? Aman Allah aşkına yapma be adam. Bu kesin bir varsayım, gerçek bir varsayım.''
Ruddle aylardan beri ilk kez adam akıllı heyecanlanmıştı. Bu da sağlık yönünden sakıncalıydı. Zira daha önce aldığı yaralardan kalbi de etkilenmişti. Siyah bandın arkasındaki göz boşluğu heyecandan kabarıp duruyordu. Eldivenin içindeki alüminyum el de sanki canlanmış gibiydi. Sinirleri yay gibi gerilmişti. Adamcağız soluk soluğa kalmış bir halde sandalyesine çöktü. Hofer kurvaziye şişesini bir saniye içinde dolabın alt yüzünden çıkarmış, bardağı yarıya kadar doldurup almayın dudaklarına uzatmıştı. Ruddle bir yudumda içkinin hemen hepsini içti, sonra şiddetli bir öksürük nöbetine tutuldu ve nihayet kendini biraz toparlamayı başardı. Yüzünde acı bir gülümsemeyle,
''Bu işi sık sık yapmayı göze alamam değil mi Carl? Zaten geriye sadece iki şişecik kaldı.'' Bugünlerde şu zıkkım sıvı altından farksız sayılıyor.
Hofer sayın albayım böyle sık sık heyecanlanmamalı dedi ve ekledi. Bunu da göze alamazsınız. Ruddle içkiden bir iki yudum daha aldı.
Biliyorum Carl biliyorum ama durumu görmüyor musun? Şimdiye kadar bu iş sadece basit bir şakaydı. Führer'in bir çarşamba günü öfkeli bir anında ortaya atıp cumaya kadar unutacağı sanılan saçma bir öneriydi. Bir ön araştırma raporu hazırlanması fikrini ortaya atan da Himmler'di. Bunu da sırf amirali zor durumda bırakmak için istemişti. Amiral bana kağıt üzerine bir şeyler karalamamı söyledi. İşimizi yaptığımızı belirleyecek bir belge hazırlamamız gerekiyordu.
Ruddle ayağa kalkıp pencerenin önüne gitti.
Ama şimdi durum değişti Carl. Artık bunun şakaya benzer yanı kalmadı. Gerçekleştirilme olanağı var.
Hofer masanın öbür yanında dimdik duruyordu.
Evet sayın albayım ben de aynı kanıdayım.
Peki bütün bunlar seni hiç heyecanlandırmıyor mu?
Ruddle titredi.
Aman tanrım benim ödüm kopuyor. Bana şu amirallik dairesinin planlarıyla askeri araştırma haritasını getir.
Hofer haritayla planı masanın üzerine yaydı. Ruddle haritada Hobbs End noktasını buldu ve bunu fotoğraflarla birlikte inceledi.
İnsan başka ne isteyebilir? Paraşütçüler için mükemmel bir iniş bölgesi. Üstelik o hafta sonu şafakla birlikte gel git oluyor. Sayesinde deniz harekatın izlerini yok edecek.
Hofer ama küçük bir birliği bile taşıt uçağıyla ya da bombardıman uçağıyla o bölgeye götürmek gerekecek dedi. Bir Dornier'in ya da bir Junkers'in bugünlerde Norfolk kıyılarının üzerinde uzun süre kalabileceğini aklınız kesiyor mu? O yörede bir sürü bombardıman üssü var ve geceleri de devriye uçakları durmadan tarıyor.
Evet, bu bir problem olacak, onu kabul ediyorum. Fakat çözülemeyecek bir problem de sayılmaz. Luftwaffe hedef haritalarına göre kıyının o noktasında alçak düzeyde çalışan radar yokmuş. Yani alçaktan uçan uçakları radar haber veremeyecek demektir. Ancak şu anda bu tür ayrıntılar pek de işe yaramaz. Bu mesele ileride ele alınabilir. Bu durumda bizim bir ön araştırma raporuna ihtiyacımız var, Carl. Şimdi sen o kumsala bir baskın yapılabileceğini fikir olarak kabul ediyor musun?
Bunu bir tasarı olarak kabul ediyorum. Ama sonra o adamları kıyıdan nasıl kaçıracağız? U gemisiyle mi?
Ruddle bir saniye kadar önündeki haritayı inceledikten sonra başını salladı.
Hayır, gerçekte hiç de akla uygun bir çare değil bu. Baskını yapacak grup hayli kalabalık olacak. Biliyorum gerekirse hepsi küçücük bir tekneye sıkışabilir. Ama randevunun kıyıdan hayli uzakta olması gerekecek. Bu kadar adamı da orada toplamak mesele. Hayır, daha basit ve kısa bir yol bulmak gerekli. Belki bir E gemisi olabilir. O yöredeki kıyılar arası gemi yollarında pek çok E gemisi gelip gidiyor. Kumsal ile burun arasına bir E gemisi niçin sokulmasın? Suların yükseldiği sırada bu iş pekala yapılır. Rapora göre o bölgede mayın da yokmuş. Bu da işimizi adam akıllı kolaylaştıracak.
Hofer çekine çekine, önce donanmadan da fikir alınmalı dedi. Bayan Gray raporunda o suların çok tehlikeli olduğunu da belirtmiş.
İşte iyi denizciler de böyle sularda kendilerini gösterirler. Hoşuna gitmeyen, zihnini kurcalayan başka bir şey var mı?
Beni bağışlayın ama Sayın Albayım, bence zaman meselesi bu işte çok önemli rol oynayacak. Planın başarıya ulaşması için her şeyin çok ince hesaplanması gerekiyor. Benim bu işi pek aklım kesmedi.
Hofer askeri araştırma haritasında Studley Grange'i işaret ederek ''İşte hedef burası'' dedi. Paraşütçüler inecekleri bölgeden aşağı yukarı 8 mil uzaklıkta. Buranın yabancı bir bölge olduğunu ve karanlığı hesaba katarsak baskın birliğinin hedefe varması en aşağı 2 saat sürebilir. Dönüş için de en aşağı bir o kadar zaman ayırmak gerekli. Benim tahminime göre bu harekata 6 saat ayırmak zorundayız. Güvenlik nedeniyle paraşütlerin gece yarısı indirileceğini düşünelim. O zaman E gemisine ancak şafak vakti dönebilecekler. Hatta belki daha da geç olacak. Oysa E gemisinin hiç değilse 2 saat karanlıkta ilerlemesi zorunluluğu var.
Ruddle koltuğun arkalığına iyice yaslanmış, başını yukarı kaldırmış, gözleri kapalı hareketsiz duruyordu.
Aferin Carl, çok güzel düşünüyorsun. Maşallah iyi yetişiyorsun.
Ruddle doğruldu. Yerden göğe kadar haklısın. İşte bu nedenle de paraşütle indirme işi bir gece önce yapılacak.
Hofer yüzünde şaşkın bir ifadeyle, ''Aman Sayın Albayım'' dedi, ''ben bundan bir şey anlamadım.''
''Mesele gayet basit. Churchill ayın 6'sında öğleden sonra ya da akşama doğru Studley Grange'e gelecek ve geceyi orada geçirecek. Bizimkiler de bir gece önce, yani 5 Kasım gecesi paraşütle oraya inecekler.''
Hofer kaşlarını çatıp biraz düşündükten sonra,
''Tabii bu bize yarar sağlayacak Sayın Albayım'' dedi. ''Beklenmedik bir durumla karşılaşılırsa planda değişiklik yapmaya fırsat bulabileceğiz.''
Ruddle, ''Ayrıca bu durumda E gemisiyle de bir problemimiz olmayacak.'' dedi. ''Adamları cumartesi günü saat 10'da ya da 11'de gemiyi alabilecek.''
Albay gülümsedi. Kutudan bir sigara daha aldı.
''Demek sen bunun daha bir araştırma niteliği taşıdığına inanıyorsun, öyle mi?''
Hofer cumartesi günü saklanmak hayli zor olabilir diye düşüncesini açıkladı. Özellikle böyle kalabalık bir grubun fark edilmemesi zayıf bir ihtimal.
Çok haklısın.
Ruddle ayağa kalktı ve gene odanın içinde aşağı yukarı gezinmeye başladı.
Fakat bence bu soruna da basit bir çözüm yolu bulunabilir. Sen eski bir ormancısın. Carl, mesleğinle ilgili bir soru sormama izin verir misin? Bir çam ağacını saklamak istersen sence en emin saklama yeri neresi olabilir?
Elbette bir çam ormanı en uygun yer olur.
Tamam, böyle kuytu ve ıssız bir yerde bir yabancı yaralı bir parmak gibi göze çarpar. Özellikle savaş zamanında. Unutma, tatil geçirmeye gelen turistler de yok. İngilizler tıpkı vatansever Almanlar gibi savaşa bir katkıda bulunabilmek için tatillerini evlerinde geçiriyorlar. Ama Bayan Gray'in raporuna bakılırsa her hafta oradan bir sürü yabancı gelip geçiyormuş, Carl. Üstelik kasabalılar bunları hiç yadırgamıyorlarmış.
Hofer meraklanmış gibiydi. Ruddle sözlerini sürdürdü.
Manevra yapan askerler bunlar. Carl, kendi aralarında savaş oyunları oynuyorlar. Hendeklerde birbirlerini pusuya düşürüyorlar.
Ruddle uzanıp masadan Giovanna Gray'in raporunu aldı. Sayfalarını çevirmeye başladı.
İşte örneğin, 3. sayfada Bayan Gray, Studley Constable'dan 8 mil uzaklıktaki Melton Malikanesi'nden söz ediyor. Geçen yıl burası tam 4 kez komando birliklerinin eğitim yeri olarak kullanılmış. 2 kez İngiliz komandoları burada kalmış, 1 kez İngiliz subayların yönetimindeki Polonyalı ve Çek komandolar, 1 kez de Amerikalılar burada eğitim görmüşler. Ruddle raporu Hofer'e uzattı, o da sayfalara şöyle bir göz attı. Adamlarımızın hiçbir güçlükle karşılaşmadan kasabadan geçebilmeleri için sadece İngiliz askerlerinin üniformalarına ihtiyacımız olacak. Polonyalı bir komando birliği pekala rahatça iş görebilir.
Hofer böylece dil meselesi de ortadan kalkmış olur dedi. Fakat Bayan Gray'in sözünü ettiği Polonyalı komandoların başlarında İngiliz subaylar varmış. Sadece İngilizce konuşmak yeterli değil sayın albayım. Beni bağışlarsa ikisi arasında önemli bir fark olduğunu belirtmek isterim.
Evet haklısın. Arada gerçekten çok büyük fark var. Birliğin kumandanı İngiliz olursa ya da kendine İngiliz süsü verirse işi daha sağlama bağlamış oluruz.
Hofer saatine bir göz attı.
İzin verirseniz bölüm başkanlarının haftalık toplantısının tam 10 dakika sonra amiralin odasında başlayacağını hatırlatmak istiyorum sayın albayım.
Sağ ol Carl.
Ruddle kemerini düzeltip ayağa kalktı. Araştırma raporumuz aşağı yukarı tamamlanmış sayılır. Bir eksiğimiz kalmadı sanırım.
En önemli nokta hariç öyle sayılır sayın albayım.
Ruddle kapıya doğru yürürken yarı yolda durdu.
Pekala Carl, söyle bakalım, sen beni çok şaşırtıyorsun.
Böylesine tehlikeli bir girişimin yöneticisi kim olacak sayın albayım? Olağanüstü yeteneklere sahip birini bulmalıyız.
Ruddle yani ikinci bir Otto Scorzani mi olmalı diye sordu.
Evet, ondan daha da yetenekli biri olmalı. Kendine rahatça İngiliz dedirtebilmeli.
Ruddle tatlı tatlı gülümsedi.
O adamı da sen buluver Carl dedi. Sana 48 saat süre veriyorum.
Albay yavaşça kapıyı açıp dışarı çıktı. Ertesi gün Ruddle'ın ansızın Münih'e gitmesi gerekti. Tirpitz Ufer'deki çalışma odasına bir daha ancak perşembe günü öğleden sonra dönebildi. Bir gece önce Münih'te hiç uyuyamadığı için pek yorgun görünüyordu. İngilizlerin bombardıman uçakları o gece Münih'e her zamankinden daha büyük bir ilgi göstermişlerdi. Hofer hemen bir fincan kahve hazırladı, sonra albaya bir bardak konyak uzattı.
Yolculuğunuz iyi geçti mi sayın albayım?
Şöyle böyle, yolculuğun en ilginç olayıyla dün alana inerken karşılaştık. Bizim Junkers uçağı bir Amerikan Mustang savaş uçağının saldırısına uğradı.
Açık söyleyeyim, bu olay hayli korku yarattı. Derken uçağın kuyruğunda bir svastika yani gamalı haç olduğunu fark ettik. Besbelli uçak bizim topraklara zorunlu iniş yapmış, hava kuvvetleri de uçaktan yararlanmak istemişti ve deneme uçuşuna çıkarmıştı.
İnanılmaz bir şey bu sayın albayım.
Ruddle başını salladı. Bu bana bir fikir verdi Carl. Dornierlerin ya da Junkerlerin Norfolk kıyılarından geçebilmeleriyle ilgili meseleyi hatırladım.
Albay bunları söylerken masasının üzerinde duran yeşil dosya dikkatini çekti.
Bu da nesi?
Bana verdiğiniz görev sayın albayım. Hani kendine İngiliz süsü verebilecek bir subay bulacaktım. Doğrusunu söylemek gerekirse bu görev beni hayli uğraştırdı. Ayrıca bir de askeri mahkeme raporu bekliyorum. Bugün öğleden sonra elimizde olur sanırım.
Askeri mahkeme mi diye Ruddle sordu. Bu sözcük benim hoşuma gitmedi.
Albay dosyayı açtı.
Bu da kimin nesiymiş?
Adı Steiner, Yarbay Kurt Steiner diye Hofer bilgi verdi. Şimdi sizi yalnız bırakacağım. Dosyayı rahat rahat okuyup onu tanımaya çalışın.
İlginç bir öykü.
Sadece ilginç olmakla kalmıyordu. Büyüleyici bir öyküydü bu. Steiner, Britanya Bölge Kumandanlığı'nı yapmakta olan Tuğgeneral Karl Steiner'in tek oğluydu. 1916'da babası topçu binbaşısıyken dünyaya gelmişti. Annesi Amerikalıydı. İş nedeniyle Londra'ya yerleşmiş Bostonlu varlıklı bir yün tüccarının kızıydı. Oğlunun doğduğu ay tek erkek kardeşi de Yorkshire Piyade Bölüğü'nde yüzbaşı olarak görevliyken Somme'da ölmüştü. Tek erkek çocuk Londra'da eğitim görmüştü. Babasının Alman elçiliğinde ataşelik yaptığı sırada St. Paul'da da 5 yıl kalmıştı. Ve İngilizceyi gayet güzel konuşuyordu. 1931'de annesinin bir araba kazasında feci bir şekilde ölmesinden sonra babasıyla birlikte Almanya'ya dönmüştü. Ama 1938 yılına kadar da Yorkshire'deki akrabalarını sık sık ziyaret etmişti. Bir süre Paris'te resim çalışmıştı. Babası bu işte başarılı olamazsa orduya yazılması şartıyla oğlunun masrafını ödemeyi kabul etmişti. ve sonunda da öyle olmuştu. Steiner kısa bir süre topçu temini olarak görev yapmıştı. 1936'da Stendhal'de yapılacak olan paraşütçülük kurslarına katılacak gönüllüler arasında yer almıştı. Sırf asker hayatını fazla sıkıcı bulduğu için paraşütçü olmak istemişti. Çok geçmeden de Steiner'in bu tür askerlik için biçilmiş kaftan olduğu anlaşıldı. Polonya'daki saldırı harekatını görmüştü ve Norveç kampanyasında da paraşütle Narvik'e inmişti. 1940'ta Büyük Belçika istilası sırasında da Albert kanalını ele geçiren grupta görev almıştı ve kolundan yaralanmıştı. Daha sonra sıra Yunanistan'a geldi. Korent kanalı ve yeni tür bir cehennem. 1941 Mayıs'ında yüzbaşı rütbesiyle Girit indirmesine katılmış, Maleme havaalanındaki çatışmada ağır yaralanmıştı. Daha sonra sıra Kış Savaşı'na gelmişti. Ruddle o ismi görür görmez iliklerine kadar titrediğini hissetti. Steiner-Leningrad Savaşı sırasında 300 kişiden oluşan özel bir gönüllü saldırı birliğinin kumandasını üzerine almıştı. Gönüllüler Birliği gece paraşütle indirilmişti ve orduyla bağlantısını kaybetmiş iki bölüğü kurtarmakla görevliydi. Bu harekat sırasında Steiner sağ bacağını sakat bırakan bir mermi, bir şövalyelik nişanı ve bu tür girişimlerin uzmanı unvanını kazanmıştı. Daha sonra aynı türden iki görev daha verilmiş, Stalingrad'a gitmeden önce de yarbaylığa yükselmişti. Stalingrad'da adamlarının yarısını kaybetmiş, savaş sona ermeden oradan ayrılması emredilmişti. Ocak ayında sağ kalan 167 adamıyla birlikte Kiev'e inmiş, burada da yardımsız kalan iki piyade bölüğünü kurtarması istenmişti. Bu görevin de bilançosu kanlı bir savaşla 300 mil gerilemek olmuş, Nisan ayının son haftasında da sadece 30 askerle Alman hatlarına ulaşabilmişti. Steiner'in şövalyelik nişanına yenisi eklenmiş ve hiç vakit kaybedilmeden adamlarıyla birlikte trene bindirilip Varşova yoluyla Almanya'ya gönderilmişti. Steiner ve arkadaşları o günün akşamı SS Tugay kumandanı ve polis örgütü genel müdürü Jürgen Strupp'un emriyle tutuklu olarak trenden indirilmişlerdi. Ertesi haftada askeri mahkemeye çıkarılacaklardı. Dosyada olayın ayrıntıları bulunamamıştı. Sadece kararın bir kopyası vardı. Mahkeme Steiner ile arkadaşlarının Almanların işgali altındaki Manş adalarındaki Aldırni'deki kılıç balığı harekatında çalışmalarını kararlaştırmıştı. Ruddle elindeki dosyaya dalgın dalgın baktıktan sonra kapağını kapadı. Hofer'i çağırmak için zile bastı. Hofer zil sesini duyar duymaz içeri girmişti.
''Bir emriniz mi var Sayın Albayım?''
''Varşova'da ne oldu?''
''Pek emin değilim Sayın Albayım. Askeri mahkeme belgelerinin bugün öğleden sonra elimize geçeceğini umuyorum.''
Ruddle pekala dedi. ''Peki şu Manş adalarında ne iş çeviriyorlar?''
''Benim öğrenebildiğim kadarıyla kılıç balığı harekatı bir intihar birliğinin çalışmalarını kapsıyor Sayın Albay. Onların amaçları Manş'tan geçen müttefik gemilerini batırmak.''
''Peki bunu nasıl başarıyorlar?''
''Besbelli başlığı çıkarılmış bir torpilin üzerine oturuyor olmalılar Sayın Albayım. Operatörün korunabilmesi için bir de cam kubbe konuyor.'' Aşağıya işler durumda bir torpil bağlanıyor. Saldırı sırasında operatörün bunu serbest bırakıp son dakikada oradan kaçması gerekiyor.
Ruddle dehşet içinde aman tanrım diye mırıldandı. Desene bu birlik boşuna hükümlülerden oluşmamış.
Ruddle bir süre hiç konuşmadan dosyaya baktı durdu. Biraz sonra Hofer hafifçe öksürdü ve alçak bir sesle ''Bu adamın başarması mümkün mü dersiniz?''
''Neden olmasın? Adamın şimdi yaptığı işin yanında her şey basit kalır. Acaba amiral odasında mı, biliyor musun?''
''Bakayım Sayın Albay.''
''Eğer amiral odasındaysa bana bugün öğleden sonra için bir randevu koparmaya çalış. Ona işleri ne kadar ilerlettiğimizi anlatmanın zamanı geldi. Bana bir özet hazırla. Şöyle güzel, kısa ve bir sayfalık olsun. Bunu daktil odada kendin yaz. Başka herhangi bir kimsenin bir koku almasını istemiyorum.'' ''Bizim bölümde bile kimse duymamalı.''
Tam o dakikalarda Yarbay Kurt Steiner yarı beline kadar Manş Denizi'nin dondurucu suyuna dalmıştı. Rusya dahil hiçbir yerde bu kadar üşüdüğünü hatırlamıyordu. Yarbay torpilin üzerinde cam kubbenin altına büzülürken soğuk beynini kemiriyordu. Aldırni Adası'nın Brahe koyunda 2 mil kadar kuzeydoğusunda ve küçük Burhud Adası'nın biraz kuzeyindeydi. Çevresi kesif bir sis tabakasıyla kaplı olduğu halde bu kadarcık bir tahminde bulunabiliyordu.
Ama hani cehennemin dibinde bile olsa önemi yoktu. Hiç değilse yalnız değildi. Onun solunda çavuş Otto Lemke'ye, sağında teğmen Bitter Neumann'a bağlayan kalın alatlar sis tabakaları arasında kaybolmuştu. Steiner o gün öğleden sonra çağrılmasına çok şaşmıştı. Asıl kuzeyde kıyıya iyice yaklaşmış olan bir gemiyi belirleyen radar bağlantısı daha da şaşırtıcıydı. Sonradan sözü geçen geminin 8000 tonluk Joseph Johnson şilebi olduğu anlaşılacaktı. Boston'dan Plymouth'a gitmek üzere yola çıkan gemi patlayıcı madde yüklüydü ve 3 gün önce Lands End'de şiddetli bir fırtınaya yakalanıp arızalanmıştı. Bu arıza ve kesif sis nedeniyle gemi rotasından ayrılmıştı. Burho'nun kuzeyinde Steiner yavaşladı ve arkadaşlarını da uyarmak için ipleri çekti. Birkaç saniye sonra ötekiler de sis tabakasından çıkıp Steiner'in yanına geldiler. Ritter Neumann'ın yüzü soğuktan morarmıştı. ''Hedefe yakınız sayın yarbayım'' dedi. ''Onları duyduğumdan eminim.'' Çavuş Lemke de ötekilere yaklaştı. Çavuşun o pek övündüğü kıvırcık kara sakalı Steiner'a göre bir Rus mermisinin parçaladığı, çenesini gizlemeye yarayan kaba bir örtüydü. Çavuş pek heyecanlıydı, gözleri parıl parıl parlıyordu ve besbelli bu işi ilginç bir serüven sayıyor olmalıydı. ''Ben de duyuyorum sayın yarbayım.'' Steiner adamı susturmak için elini havaya kaldırdı ve dinlemeye koyuldu. Joseph Johnson gemisinin pervanesinin sesi duyuluyordu. Lemke soğuktan dişlerinin takırdamasını aldırmadan sırıttı. ''Pek basit bir iş olacak bu sayın yarbayım'' dedi. ''Bugüne kadar üzerimize aldığımız görevlerin en başarılısı olacak. Gemi neye çarptığını anlayamadan denizin dibini boylayacak.'' Ritter Neumann, ''Sen kendi hesabına konuş Lemke'' dedi. ''Şu kısa ve mutsuz yaşamımda öğrendiğim tek şey, hiçbir şeyin pişirilip kotarılıp önüne getirileceğine inanmamaktır. Böyle bir durumla karşılaştığım zaman da mutlaka kuşkulanırım.'' Sanki Neumann'ın sözlerini doğrulamak ister gibi şiddetli bir rüzgar sis perdesinde büyük bir gedik açıverdi. Albert Kalesi'nin dev dalga kıranı arkalarındaydı. 500 metre uzunluğunda dev bir granit parmak gibi denize uzanmıştı. 100 metre kadar ileride ise Joseph Johnson gemisi kuzeybatı yönünde ilerliyordu. Torpilin görülmesi an meselesiydi. Steiner hiç vakit kaybetmeden harekete geçti. ''Pekala, 25 metre kara torpilleri serbest bırakın. Budalaca kahramanlıklar istemem Lemke. Ceza bölüklerinde adama madalya falan vermezler, bunu unutma. Sadece kefen verirler.'' Steiner motoru hızlandırdı ve ileriye atıldı. Ritter Neumann'ın da yanı başında ilerlediğini görebiliyordu. Fakat Lemke hızla ileri atılmış 8-10 metre önden gidiyordu. Steiner, ''Ah şu genç budala!'' diye düşündü. ''Bu işi ne sanıyor acaba? Hafif süvari alayının manevrası mı?'' Joseph Johnson geminin güvertesindeki adamlardan ikisinin elinde tüfek vardı. Kaptan köşkünden çıkan bir zabit de köprüde durup Thompson marka bir yarım makineli tüfekle ateş etmeye başlamıştı. Gemi hızlanmıştı. Sis tabakası gene yoğunlaşmaya başlarken teknede sis perdesi arasında yol alıyordu. Birkaç saniye sonra gemi iyice gözden kaybolacaktı. Güvertedeki adamlar suya nişan almakta güçlük çekiyorlardı ve atışları pek rastgele oluyordu. Thompson marka makineli de tüfeklerden daha başarılı değildi. Üstelik makineli kuru gürültü yapıyordu. Lemke 25 metre sınırına ötekilerden daha önce vardı ve ilerlemeye devam etti. Steiner'in ona engel olmasına imkan yoktu. Tüfekli adamlar bu kez hedefe nişan almayı başardılar ve torpilin cam kubbesine bir mermi isabet etti. Steiner dönüp Neumann'a el salladı. Haydi diye bağırdı ve torpilini ateşledi. Üzerinde oturduğu torpil taşıdığı yükten kurtulunca yeni bir güçle ileriye atılmıştı. Şimdi büyüyecek bir daire çizerek Neumann'ın peşinden gidiyordu. Böylece torpilledikleri gemiden hızla uzaklaşmayı sağlayacaklardı. Şimdi Lemke de geri dönüyordu. Joseph Johnson gemisindeki adamlar durmadan çavuşa ateş ediyorlardı. Gerçi Steiner pek emin olamamıştı ama galiba adamlar çavuşa bir kurşun isabet ettirmişlerdi. Ortada gözle görülen bir gerçek varsa, o da bir saniye öncesine kadar torpilin üzerinde oturan çavuş Lemke bir anda gözden kaybolmuştu. Bir saniye sonra 3 torpilden biri geminin gövdesine saplandı. Torpilin isabet ettiği bölme İngiltere'de görevli Amerikan 8. filosuna bağlı 1. Hava Bölüğü'nün uçan kalelerinin kullanacakları patlayıcı maddelerin depo edildiği bölmeye çok yakındı. Joseph Johnson gemisi sis arasında gözden kaybolurken infilak etti. Patlama sesi karşıdaki adadan tekrar tekrar yankılandı. Steiner çevreye saçılan enkaz parçalarından korunmak için torpilin üzerine yüzü koyun yatmıştı. Havadan enkaz yağıyordu. Neumann'ın da başına sert bir cisim çarpmıştı. Teğmen can havliyle bağırarak ellerini havaya kaldırdı. Torpil üzerinde dengesini kaybetmiş denize düşmüştü. Dalgalar torpili bir anda alıp uzaklara taşıyıverdiler. Neumann'ın alnından kan akıyordu. Yarı baygın haldeydi ama sırtındaki suda batmayan ceket sayesinde denizin yüzünde kalabilmişti. Steiner onun yanına geldi, Teğmen'in ceketini ipin bir ucuna bağladı ve Braya'ya doğru yoluna devam etti. Sis tabakası giderek kalınlaştığı için Braya da gözden kaybolmaya başlamıştı. Sular hızla çekiliyordu. Steiner'in Braya koyuna ulaşmasına imkan ve ihtimal yoktu ve kendisi de bunu biliyordu. Sular onları manşın açıklarına sürükleyecek, bir daha geri dönemeyeceklerdi. Steiner birdenbire Ritter Neumann'ın kendine geldiğini ve ona baktığını fark etti. Teğmen gayet hafif bir sesle, ''Bırak beni'' dedi, ''ipi kes, tek başına geri dönebilirsin.'' Steiner önce Teğmen'e karşılık vermek zahmetine bile katlanmadı. Torpili sağa döndürmeye çalıştı. Burhoğ şu sis tabakasının içinde bir yerde olsa gerekti. Çekilen suların onları kıyıya itmesi ihtimali de vardı. Gerçi bu pek zayıf bir ihtimaldi ama hiç yoktan iyiydi. Steiner sakin sakin ''Seninle beraber çalışmaya başlayalı ne kadar oldu Ritter?'' diye sordu. ''Ne kadar olduğunu bal gibi biliyorsun. Seni ilk kez gördüğümde Narvik'in üzerinde uçuyorduk. Ben paraşütle aşağıya atlamaktan korkmuştum.''
''Steiner şimdi hatırladım.'' dedi. ''Seni başka türlü düşünmeye zorlamıştım.''
''Çevir kazı yanmasın. Beni uçaktan aşağı atmıştın.''
Neumann'ın dişleri birbirine çarpıyordu. Çok üşümüştü besbelli. Steiner uzanıp ipi kontrol etti.
''Evet, üniversiteden yeni çıkmış 18 yaşında Berlinli bir parlak delikanlı. Pantolonunun kıç cebinde daima bir şiir kitabı taşırdın. Albert Kanal'da yaralandığım zaman bana ilk yardım çantasını ulaştırabilmek için ateş altında 50 metre ilerlemeyi göze alan yaman delikanlı.''
''Ritter, seni kaderinle baş başa bırakmalıymışım.'' dedi. ''Bak şimdi benim başıma ne işler açtın, görüyor musun? Girit, sonra hiç istemediğim bir iş, Rusya ve şimdi de bu. Ne müthiş bir alışveriş.''
Neumann gözlerini kapadı yumuşak bir sesle.
''Çok üzgünüm ama kurt, benden hayır yok.''
Birdenbire sular onları Burhoğ'un burnundaki Lake Kuet kayalarına doğru sürükleyiverdi. Orada bir gemi ya da yarım bir gemi vardı. Bir süre önce fırtınanın etkisiyle kayalara sürüklenip parçalanan bir Fransız gemisinin enkazıydı bu. Dalga torpille birlikte kıyıya kadar geldi. Steiner ayağa kalktı. Teknenin kaptan köşkünden kalan bölüme gitti. Kırık kapının önünde durdu ve arkadaşını da yanına aldı. Kaptan köşkünden kalan bölüme uzandılar. Bu sırada yağmur da hafif hafif çiselemeye başladı. Neumann zayıf bir sesle ''Şimdi ne olacak?'' diye sordu.
''Burada oturup bekleyeceğiz. Şu sis biraz dağılır dağılmaz Brandt arama ekibiyle denize açılacaktır.''
Neumann bir sigara içebilseydim diye mırıldandı. Sonra birden doğrulmak ister gibi bir hareket yaptı. Kırık kapıdan dışarısını işaret ederek ''Şuraya bak'' dedi.
Steiner güverteye çıktı. Şimdi suların çekilmesi hızlanmış, dalgalar savaşın artıklarını, Joseph Johnson gemisinden arta kalan enkazı kayalara doğru getiriyordu. Gemiden kalan parçalar denizin üzerinde bir yüzen halı olmuştu sanki.
''Neumann, o gemiyi galiba temizlemişiz.'' dedi. Sonra ayağa kalkmaya çalıştı. ''Orada bir adam var, kurt. Sarı bir can kurtaran ceketi giymiş. Bak, gövdenin altında.''
5. ayrımın sonu. Sayfa 74.